Kıymetli dinleyiciler, Evrim Kaşıkçı ile Edirne'den programında yine çok kıymetli bir konuğu ağırlıyoruz. Konuğumuz Edirne Mutfak Kültürü Araştırmacısı Müşerref Gizerler. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Evet, Müşerref Hanım şu anda emekli ve Edirne Mutfak Kültürü ile ilgili araştırmalarına da devam ediyor. Bu konuda üretmeye devam ediyor. Kendisiyle sizler için güzel bir program kaydı yapacağız. İlk olarak kendisini tanıtmasını isteyelim. Hem kendisini hem Edirne ile ilgili olan bağlantısını, aile öyküsünü bizlere anlatsın.
Evet, çok teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet olacağını düşünüyorum. Çünkü Edirne hassasiyeti ve Edirne kültürü konusunda ortak değerlerimiz olduğunun farkındayım. Ve burada olmaktan da mutluyum. Hani ben Edirneliyim, baba tarafım göçmenlik köken olarak Edirneliler, Edirne kent merkezinden. Anne tarafımın, annemin baba tarafı 1857'de Giray Hanlığı Kırım Bahçesaray'dan göç etmişler. 1856 Osmanlı-Rus Savaşı, 1857 Balkanlar üzerine göç edip o dönem Edirne'ye gelen Kırım Tatarları Küçükpazar mevkiinde iskan edilmişler. Bir yönüm öyle, diğer taraf tamamıyla Edirne. Evet. Ben de Edirne'de doğdum. Bütün öğrenimimi Edirne'de, çalışma hayatım da Edirne'de geçti.
Tabii aile, baba tarafı Edirne merkez.
Edirne merkez. Dediniz. Baba tarafı Edirne merkez. Annemin baba tarafı Kırım Bahçesaray.
Daha önce yapmış olduğunuz programlarda da, değerli konuklarımızla konuştuğumuzda da Edirne merkezde uzun yıllardır yaşayan aileler çok fazla değil sizler gibi. Bu anlamda da sizin hem şehirle ilgili yapmış olduğunuz çalışmalar hem de özel bir alanda yapmış olduğunuz çalışmalar çok kıymetli diye düşünüyorum. Elimde 2004 yılında Türk Mutfağı ve Edirne'den Yemek Kültürümüz diye Edirne Valiliği tarafından yayınlanmış olan kitabınız da var. Siz Edirne mutfak kültürü çalışmalarına ne zaman başladınız? İlginin kaynağı ne?
İlgimin kaynağı ailemin ve annemin mutfağı ve lezzetleri çok iyiydi. Onu küçüklüğümden itibaren yakından takip ediyordum. Bildiğiniz gibi Edirne'de yüzyıllardır devam eden Kırkpınar şenlikleri var. Bu şenlikler devam ederken yaklaşık 32-33 yıl önce rahmetli Oral Onur tarihçi Oral Onur Bey'in de girişimleriyle Edirne'de bir yemek yarışması yapıldı. Edirne yemekleri ile ilgili bir yemek yarışması yapıldı. Annemin de babaannemden öğrendiği ki babaannem 1982 yılında 96 yaşında vefat etti. O da anneannesinden öğrendi. Çok özel bir aile mantımız vardı. Kandilli mantı. Bu av etiyle, av ördeğiyle yapılan bir mantı. Annem bu mantıyla bu yarışmaya katıldı ve özel bir sunum hazırladım ben onun için. Böyle kalaylı bir tepside. Ve hamur işleri kategorisinde annem birinci oldu ve altın kepçe aldı. Diğer kategorilerden de çok kıymetli Edirnelilerin ve çok kıymetli Doktor Saadet Hanım gibi çok kıymetli jüri, yakında kaybettiğimiz Özlem Ağırgan gibi Edirnelilerin jüride yer aldığı. Bu görkemli bir yarışmaydı ve Türkiye çapında da ses getirdi. Ayrı şekilde annemin de mantısı ses getirdi. Zira Ümit Usta diye çok değerli bir aşçımız vardı Türkiye çapında. Onun davetiyle İstanbul'da bir programa katıldı annem ve bu mantıyı tanıttı. Böylelikle tanıtıldı. Bunun üzerine ben de folklorik ve Edirne değerlerine çok bağlı ailemden yaşadığım, aldığım bilgiler ve yaşam standartlarımız dahilinde, özgün kültürümüze bağlı yaşam tarzlarımız dahilinde yemeklerimizi araştırmayı bir düşünüyordum ve bana bu konuda öncelik ve ufuk açıcı olan Edirne Kari Ustası Mehtap Cömert Hoca olmuştur. Hadi gel o sırada o Edirne Kari araştırmaları yaparken gel Edirne yemeklerini de sen araştır, böyle bir heyecanın var diyerek yollara düştük biz. Annemin kandilli mantıyı kazanması ve bu mantının tanıtımı ve bu heyecanla başlamıştı.
Peki bu kandilli mantı yapılmaya devam ediyor mu Edirne'de?
Evet, sadece maalesef evlerde yapılmaya devam ediyor.
Ne gibi çalışmalar yürüttünüz, neler yaptınız veya neler yapıyorsunuz şu anda hala bu konularla ilgili?
Ha, şimdi ben çalışmalarıma üç ayaktan devam etmeyi hedefledim. Bir yazılı kaynaklar, bunun için İlk yıllarda belki 6-7 yılımı gene Sayın Hoca ile beraber İstanbul Beyazıt Kütüphanesi ve Edirne Kütüphanesi'nde yaz tatillerimizi geçirdik. Hani Türk mutfağı, Orta Asya, Anadolu ve Balkanlar, Edirne ve sarayla ilgili ne kadar kayıt, yazılı makale, kitap, sahaflar üzerinden, kütüphane kaynakları üzerinden bulabildiğimiz ne kadar kaynak varsa onları temin ettim ben öncelikle. Ve bu arada da hafta sonları, çalışmalarım arasında hafta sonları Edirne köylerini önce kentte yaşayan tanıdığımız önerilen kişilerle sözlü kaynaklarda yemeklerimizi kayıt altına almayı düşündüm. Neler yapılırdı annemden başlamak üzere yani dostlarımız, akrabalarımız da isim ve kısa tarifler. Artı burada folklorik bir değeri o mutfağın. Kabı kacağı sunuşu, törenlerdeki yemek adabı, düğünler, şenlikler, gelenekler, hıdrellez gibi, bayramlar gibi geleneklerde yapılan özel yemekler konusunda. Diğer taraftan köyleri dolaşarak köylerde de 60 yaşın üzerinde ekonomik bir varlığa sahip aile bireyleriyle görüşerek neler yaptıklarını, dediğim gibi folklorik anlamda yemekleri, kullandıkları malzeme, o bölgenin, o köyün sosyal dokusu, yapısı, Balkan ilişkileri, göçmenlik ilişkileri, yerleşik durumu, ekonomik yapıları, törenlerinde yaptığı yemekleri söyleşerek kayıt altına almaya çalıştım. Zaman zaman da malzeme götürerek ve onların da katkılarıyla o lezzeti, bilmediğim lezzetleri de onların el lezzetiyle tadarak bu yola devam ettim. Evet. Ve bir külliyat toplamaya çalıştım.
Bu topladığınız malzemelerin değerlendirmelerini yapmak için ne kadar zaman geçti? Yani derleyip toparlamak için diyelim.
Bayağı tabii yani diğer çalışmalarımda olduğu için 8-10 yıl kadar bir süreç aldı o. Yani ilk günden itibaren biraz tanıtmaya başlamıştım ama doğru bir şeyler söyleyebilmek, çıkartabilmek için biraz da zamana ihtiyacım vardı. Ondan sonra da bunu tanıtma yolunda programlar yapmaya başladım. Kentin dinamikleriyle bu görüşlerimi paylaştım. Yani yerel yöneticiler, esnaf odaları, ticaret odaları ve bir takım programlarla ve dergilerde yazarak bunları anlatmaya çalıştım. İlk hedefim kandilli mantıyı tanıtmaktı. Temel hedefim öncelikle kandilli mantıyı tanıtmaktı. Ve buna 25 yıl sonra hedefime ulaştım. Şu anda kandilli mantığı Feriye Lokantası eski sahibi Vedat Başarı'nın da yardımlarıyla Türk Hava Yolları'nda özel menü olarak yapılıyor.
Evet, bu çok önemli bilgi. Ben bunu bilmiyordum. Evet. Sizi bu anlamda da gerçekten kutlamak lazım. Uzun yıllar verilen emeklerin kesinlikle karşılığı oluyor. Kendi hayatımdan da ben birçok örnek verebilirim. Emek verdiniz ve annenizin de ruhu şad olsun diyelim.
Şad oldu, mutlu oldu kesinlikle. Bu çalışmalarım İstanbul'daki profesyonellerin de dikkatini çekmeye başladı. Çünkü kentin dinamikleri ticaret odası gibi, esnaf odası gibi kuruluşların verdiği değerle tanıtımlar yaptık. Evet. Onların da ilgisini çekti.
Biraz önce saha araştırmalarından, köylerden veya şehir merkezindeki araştırmalarından bahsettiniz. Bu görüşmelerde nelere rastladınız? Gerek yemekler gerekse folklorik olarak, aa şu da vardı, şu benim çok ilgimi çekmişti diye hatırınızda kalan özel bir an var mı?
Çok güzel anılar biriktirdim o sırada. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Saha çalışmalarında kendi insanımızla karşı karşıya geldiğimizde Trakya ve bölge insanımızın, Edirne, Trakya ve bölge insanımızın son derece saygılı ve çekingen, sanki kendine güveni yokmuş hissine kapıldım.
Bu göçmenlik sosyolojisi işte.
Göçmenlik sosyolojisi, bu yaşadığı çok büyük acılar, üzüntüler, yokluk yılları ve farklı bir bölgede bulunma, hayata tutunma çabaları. Belki de zaman zaman bir ötekileştirme mi yaşadılar? Kendilerini anlatmada çok mütevaziler. Çok mütevazi. Örneğin eskiden neler yapıyordunuz, ne yemekler yapardınız, düğünlerde ne yapardınız, bayramda misafiriniz geldiğinde ne yapardınız diye sorduğumuzda başını önüne eğerek yokluk zamanı be kızanım, bar yok hamuru ifadeleri, bulgur bulamaç ama biraz daha güçlendirip konuşmasını sağladığınızda aman Allah'ım sade yağla, tereyağla, pekmezle, balla çıkan yemekler.
O lüks denebilecek olan yemekleri söylemeyi bile, ondan bile imtina ediyorlar değil
İmtina
mi?
Ediyor. Yani o işte, onun için çok tabii. Doğal. Övünülmesi gereken bir şey değil. Belki daha iyisini yapan vardır diye karşısındakine evet. De bir saygı duymak. Bir cevher olduğunu hissettirerek çok güzel anılar. Örneğin yaptığı yemekleri yaparken geliştirdiği yöresel söylemlere rastladım ben. Hamza Beyli köyünde Zeynep teyze 75 yaşındaydı 1995 yılında.
Evet.
Anam balbaşı yapardı dedi. Bunu ilk defa duyuyorum. Balbaşı nedir? Hamza Beyli arıcılık var. Kovanları var. Ürün alma zamanı, kovanlar boşaltılıyor, ballar boşaltılıyor ama her şeyi de ekonomik kullanıyorlar.
Tabii.
Hiçbir şey fazla atmıyor, kabuktan da yemek yapıyor, ya ottan da yemek yapıyor ama onunla şahane bir lezzet çıkartıyor. Ilık suyla petekleri yıkıyor. Peteklerden çıkan o bal suyuyla kestane kabağı dediğimiz, biz kestane kabağı deriz, bal kabağını kirece yatırıyor küçük dilimler halinde ve bu balla pişiriyor ve buna kendince balbaşı diyor. Ve bu balbaşını da ben literatüre geçirdim. Bu çok güzeldi. Yine Baysal köyünde bir Ali Dele Hanife bacı teyze ekmekleri fırından çıkartırken Ali dayı, gelin yanağı gibi kızarmış bu ekmekler, Hanife ninenin ekmekleri değil mi diyerek evet. Bunu anlattı. Orada bu geçmişini hatırladı. Düğünlerde gelinlerin pembeleşen yanaklarıyla ekmeği özdeşleştirdi. Çünkü o gelin de geldiği zaman o evde ertesi gün fırından somun ekmeğini çıkartıyor. Yine güvey utandırır dedi. Nedir güvey utandırır dedim. Yufka pilavı. Fırınlanmış yufkalar suda haşlanıyor. Bol tereyağla yağlanıyor. Güvey denir Trakya'da damada.
Tabii tabii.
Güvey bayramlık el öpmeye geliyor.
Hatta güvey de denmez, güve denir biliyorsunuz.
Güve denir, evet.
Evet. Yani güve denir.
Evet, kentte güvey denir, orada güve denir. İkram ediliyor tabii. En güzel ikram el emeği yapılan. O pilav çatalla da yenemez, kaşıkla da yenemez. Mutlaka onu alırken üzerine döktü, utandı.
Tabii ve düğünlerde bahsettiğiniz gibi, daha doğrusu yemek her alanda var.
Her
davette,
alanda.
Düğünde, kız istemede, değil mi? Yani kesinlikle bir ucundan hayatımızın her köşesinde var.
Bölgesel ürünler bağlamında kültür gelişiyor, yani mutfak evet, kültürünün evet, gelişmesinde. Ekonomik yapı, dinsel normlar, töreler hepsi birlikte harmanlanıyor.
Tabii ki. Aynı bölgede yaşamanın farklı etkileri de oluyor. İşte din, dil, ırk, bu başka bir boyut. İnsan olmak ve İnsanım. Hayatı idame ettirmek başka bir şey. Biliyorsunuz ben Gagavuzlarla ilgili çalışıyorum. İşte bu bölgeden bugün Yunanistan'da olan bölgeye, Bulgaristan'da olan bölgeye göç etmiş olan Gagavuzlar var. Onlar da bu bölgedeki aslında yemek kültürünü devam ettiriyor. Buradan göçseler bile bu konular işte din, dil, ırk, renk falan ayırmıyor.
Ayırmıyor.
Yemek kültürü. Tabii köylerden bahsettik. Bu konudaki kültürden bahsettik ama Edirne bir Osmanlı başkenti. Edirne'de bir saray var. Haliyle bu sefer Edirne'nin bir saray mutfağı kültürü var. İkinci Beyazıt Külliyesi'nde bir imaret mutfağı var. Yine işte o Darüşşifa var. Buralarda yapmış olduğunuz araştırmalar, çalışmalar da var mı? Bu konularla ilgili neler söylemek istersiniz?
Evet, tabii ki o ayrı bir konu olarak arşiv ve çalışmalarım da var. Bir de daha da öncesine gidersek, Edirne birçok uygarlığa merkez olmuş biliyorsunuz. Neolitik çağ dönemine giden bir yerleşme var. Ve bu yerleşmeye ilişkin müze çalışmalarım da oldu tabii ki benim. Çok müze çalışmalarım da oldu. Maddi kültüre esas materyallerin konması, ortaya çıkartılması bağlamında. Toprak altından çıkartılan verilerin çoğu, somut verilerin çoğu kapkacaklarla ilgili. Dolayısıyla Edirne'nin tarihi öncesinden bu kapkacakların günümüze ulaşan benzer formlarını gördüğünüzde tarihi öncesinden bir mutfak kültürünün olduğunu görüyoruz. Osmanlı 13. yüzyılda, 14. yüzyılda Rumeli'ye geçişiyle yeni bir boyut kazanıyor bu mutfakla. Bu mutfakla da tanışıyor, kendi mutfağını da getiriyor.
Bunu harmanlıyor.
Sonuçta oradan bir senteze ulaşıyorsunuz. Osmanlı Edirne'de devletleşme, teşkilatlanma sürecini yaşıyor 90 yıl boyunca. Burada kurulan ilk teşkilat mutfak teşkilatı. Matbaa-ı Amire mutfak teşkilatı. Mutfak görevlileri 2. Murat zamanında mutfak görevlileri belirleniyor. Günümüze gelen esnaf odaları gibi. Ve bu mutfakta Fatih Sultan Mehmet'in kanunnamelerine kadar Edirne'de yaşayan her din ve etnik gruptan konusunda ve bağlı olduğu yapı içerisindeki meslek erbaplığı dikkate alınarak mutfakta ve sarayda çalışıyorlar. Dolayısıyla bu mutfağa kendi lezzetlerini, kendi kültürlerini de götürüyorlar ve böylelikle burada bir zengin bir saray mutfağı anlayışı başlıyor. Ve burada benim bir söylemim vardır her zaman. Saray mutfağı başlangıcı da Edirne'den başlamıştır. Sonra İstanbul Sarayı Matbaa-ı Amire Emirliği kurulmuş kanunnamelerle. Ama 18-19. Yüzyıla kadar da Edirne Sarayı şenliklerde, misafir ağırlamalarda aynı mutfak anlayışıyla da görevlerine devam etmiş. O zengin mutfağı dünyaya tanıtmış.
Tabii siz yıllardır Edirne mutfağı ile ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Edirne mutfağı hakkında peki kayda geçmiş veya tanıtımlarda söylemlere geçen önemli tespitiniz ne diyebiliriz onunla ilgili?
Ondan önce saray ve imaretler dediğimizde de saray mutfağının beslenme koşulları var. Mevsimlere göre beslenme var. Mizaçlara göre beslenme var. En uygulanan bölümünü Darüşşifa'da görüyoruz. Biz genel olarak yakın zamana kadar halk olarak Edirne 2. Beyazıt Külliyesi Darüşşifa'larında akıl hastalarının müzikle tedavi edildiğini genel olarak bilirdik. Müzikle hastalıklarına göre o makamlarla tedavi. Ama çok değerli Edirneli iş başaran ailesinden gelen hocanın da ortaya çıkarttığı, Nuran İş Başaran Hoca'nın da ortaya çıkarttığı reçetelere bakarak bu Darüşşifa'da ayrıca akıl hastalarının özel diyet yemekleriyle de beslenip tedavi edildiğini görüyoruz. Evet. Ayrıca Hipokrat ve Galen tıbbına, günümüzdeki modern tıbbın babası Hipokrat ve Galen tıbbına dayanan vücut sıvıları, hıltlar teorisi denen vücut sıvılarının dengesi üzerinden gerek hastaların gerek normal insanların mizaçlarına göre beslenme esaslarını Darüşşifa'da ve hastanede görüyoruz. Bunları da ben yazarak kamuoyuna paylaşıp gelen konuklara da bu konuyu anlatırım hep.
Evet. Peki.
Ha, çıkarım dediniz.
Evet, bu konuda bir.
Bu çıkarımlarım şöyle. Edirne mutfağı, Türk mutfağının Orta Asya, Anadolu ve Balkanlar ekseni üzerinde farklı kültürlerle etkileşerek bir senteze ulaşmış şeklidir. Evet. Artık son nokta konmuş bu zenginliği.
Yapı itibariyle de Edirne biliyorsunuz çok kültürlü, çok dilli bir yapıya sahip yüzyıllar boyunca. Ki ne zaman bu değişiyor? Daha homojen bir toplum yaratma anlayışıyla, mübadele sözleşmesiyle birlikte. Burada biliyorsunuz ki gayrimüslimler buradan gidiyorlar ve Müslüman olan toplumlar buraya geliyorlar. Karma diyebileceğimiz toplum anlayışı kültürel yönden her alanı etkiliyor.
Etkiliyor,
bu mutfağı da etkiliyor dediğiniz gibi. Bu çalışmalar kentimizi ve mutfağımızı tanıtma noktasında önemli çalışmalar. Bu anlamda Edirne ile ilgili neler yaptınız, neler yapmaya devam ediyorsunuz, onlardan da biraz bahsedin isterseniz.
Ben her fırsatta edindiğim bilgileri kaleme alarak çeşitli yerel ve ulusal dergilerde yazdım. Hı-hı. Ve işte kentin dinamikleriyle de paylaşıp proje önerileri geliştirmeye çalıştım. Evet. Bu arada Edirne tanınırlığı başladı gerçekten. Özellikle İstanbul'da konunun uzmanları ve yazarları dikkat çekti. Özellikle Ticaret Odası bir dönem çok alaka gösterdi. Önce şefleri, yabancı konukları ağırlayıp sadece Edirne yemekleri ve saray yemekleriyle menüler hazırlayıp akşam yemekleri gerçekleştirdik.
Tabii gastronomi konusu gerçekten şehirde ciddi manada önem kazanmış durumda. Hatta işte yakın zamanda bir gastronomi festivali de yapıldı. Büyük bir organizasyondu. Tabii yıllardır yapılan çalışmalar var. Hatta biz de sevgili Nikos Grammatidis'le Garaağaç'ta o güzel binanın, gar binasının önünde bir konser de verdik o etkinlik kapsamında. Bu konu gerçekten önem kazanmış durumda. Son yıllarda yerel basında Edirne'nin yeme içme sektöründe yer alan geçmişten günümüze lokantalar, köfteciler, son haftalarda da peynircik ve Edirne peynirleri, mandıralar hakkında yazılarınız var. Ben de onları ilgiyle takip ediyorum. Edirne peyniri, peynircileri hakkında da konuşalım isterseniz. Çünkü benim bildiğim kadarıyla beyaz peynir denen peynirin asıl adı Edirne peyniri.
Edirne peyniri.
Edirne peyniri. Ama Edirne bu peynirle ilgili olan liderliğini veya bu konudaki başarısını, görünürlüğünü kaptırmış durumda mı? Kaybetmiş durumda mı? Siz o konuda ne dersiniz?
Biraz çalışmalarımıza dönersek bir ilk kitabım var benim. Edirne Mutfak Kültürü bahsettim. Edirne Valiliği.
2004 yılında.
Çeşitli etkinlikler içerisinde önemli gördüğüm Edirne Esnaf Odası ve Bulgaristan Haskova Ticaret Odası'yla 2009 yılında yaptığımız ortak yemek kültürü projesiydi. Burada da karşılıklı yemekleri kayıt altına aldık. İki ülke arasındaki karşılıklı yemekleri ve etkileşimleri kayıt altına aldık. Ben burada gerek lokantalarda çalışan önce bir anket yapıp Edirne yemekleri hakkında menünüzde ne kadar yer veriyorsunuz bilgilerine dayanarak lokanta aşçıları ve turizm lisesi öğrencileri ve turizm lisesi mutfağında yaparak, tadarak bir eğitim verdim. Bulgaristan tarafı da aynı şeyi yaptı. Ve sonuçta projenin bitiminde de bir yemek şöleni yaptık. 65-70 çeşit yemek çıktı. Burada 25 çeşit ortak yemeğimizin varlığını gördük Bulgar'la birlikte. Bu önemli bir projeydi iki bölge arası. Ayrıca bir Sivas Lezzetler Şenliği'nde Edirne mutfağı tanıtımı folklorik olarak orada yer aldı. Arkadan bu tanıtımlara her zaman devam ederken davet edildiğim her yere gerek kandilli mantıyı, gerek bademli bademli baklavamızı özellikle yaparak, götürerek tanıtmaya ve gastronomik bir değer olduğunu ispatlamaya çalıştım. Ve bu arada gastronomik değer olan ürünlerimizin de tanıtılması için çok gayret ettim. Uluslararası festivallerde danışıldığı zaman Edirne peyniri, tahin helvası, bademli kurabiye, acı badem kurabiyesi ve şekerleme ve lokumlarımızı hep oralara gitmelerini sağladım.
Şimdi bademli kurabiye dediniz. Bu bademli kurabiye Kavala kurabiyesi adıyla anılır oldu. Beyaz peynir belki Edirne peyniri beyaz peynir adı ama Ezine peyniri mi?
Ezine peyniri
yani
mi?
Yani isimler değişti. Bu Kavala kurabiyesi mi? Bademli kurabiye mi?
Bademli kurabiye olarak onun, biliyorum ben. 15. Evet. yüzyılda da yapılıyor. 13. yüzyılda da yapılıyor bademli kurabiye. Evet. Çünkü bu coğrafyada badem yetiştiriciliği var. Tabii. Bademli kurabiye yanında acı badem kurabiyemiz var bademli. Bir de bademli baklavamız var Rumeli usulü. Neden Kavala kurabiyesi olarak anılıyor bana göre? Edirne sancağı içerisinde Kavala o zaman Osmanlı döneminde. Edirne Paşa Livası Edirne sancağı içerisinde oranın hakimiyetinde. Orada gerek Müslüman gerekse gayrimüslimlerin girdi orada yetişen ürünler ve bademlerle helvahanelerde yapılan bir kurabiye bu. Kavala ismiyle anılmış. Öyle devam ediyor ama Edirne. Peyniri gelirken tabii hayvancılık konar göçer sistem tabii ki devam ediyor ve Balkanlarda yoğunlukla devam ediyor. Kaldı ki 15. yüzyıldan 16. yüzyılda Balkanlarda büyük hayvan yetiştiren kışlaklar var. Kışlak demek hayvanların toplandığı yer demek. En son 19. yüzyıla kadar devam eden İpsala kışlağı var bölgede. Belimeşe kışlağı var. Burada İpsala kışlağında 19. yüzyılda 255 bin baş hayvan var. Bu kışlak demek hayvan yetiştiricileriyle birlikte orada yaşamın devam ettiği demek. O yaşam devam ederken hayvancılık devam ediliyor. Celeplik var, mandıralar var, peynirler yapılıyor, tereyağı yapılıyor. Gerek İstanbul ve gerek bölgeye bu ihtiyaçlar karşılanıyor. Ama tabii ki Balkan Savaşları bölgede büyük bir yıkım ve gerçekten hazin sonuçlar doğurmuştu.
Tabii Balkan
Hayvan.
savaşları özellikle ben şu tespitimi hep paylaşırım. Sadece o savaşlardan 1912-13 ve Cumhuriyet kurulana kadar 10 yıllık süreçte Edirne bölgesinde 4 kez hakim güç değişiyor.
Hakim.
Burada insanlar hallaç pamuğu gibi oradan
Oradan
oraya
oraya
işte ilk
atılıyor.
önce Müslümanlar bir göç dalgası Bulgaristan'ın Edirne'yi ele geçirmesiyle tekrar Osmanlı ele geçirmesiyle bu sefer Bulgarlar, Hristiyan unsurlar sonrasında Yunanistan'ın eline geçiyor. Yine taraflar değişiyor ve bu arada da o komşuluk ilişkiler hepsi maalesef bozuluyor. Yoksa bölgedeki kimle konuşursanız, eskiden işte bizim böyle bir Bulgar komşumuz vardı, şöyle iyiydik, böyle iyiydik. İnsanlar arasında ilişkiler noktasında bir sıkıntı yok aslında
Sıkıntı
bölgede.
yok.
Ama tabii ki bu 10 yıllık süreçte, düşünseniz 10 yıl dediğiniz nedir? 10 yıllık süreçte 4 kez hakim güç değişen bir coğrafyadan bahsediyoruz. Tabii ki nüfus yapısı tamamen kökten değişiyor bu bahsettiğiniz süreçte.
Kesinlikle.
Evet.
Tabii ki ilişkiler çok iyi, mutfağı da çok etkiliyor. Bulgar vatandaşlarla benzer yemeklerimiz var, Musevilerle benzer yemeklerimiz var. Artık sınırlarla ilgili değil bir de yemeğimiz, bu coğrafyanın yemeği, yiyecekleri dememiz gerekiyor. Peynir işte dediğiniz gibi o süreçlerden sonra hayvancılık tabii ki azalıyor. Ardından Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşları, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet filizleniyor. O heyecanla ayaklanmaya çalışırken İkinci Dünya Savaşı kapıda Edirne olarak. Dolayısıyla oradaki bir ürkeklikle sektörlerde tabii ki bir azalma oluyor.
Burada
Ama
önemli peynir üreticileri aslında o işi iyi yapan firmalarımız da var.
var tabii
Aileler
ki
var
var
Edirne'de.
çünkü
Ancak bir yerlerde bir eksik var ki daha iyi olmasını istediğimiz için bunları ifade ediyoruz. Olması gerektiği kadar tanıtamamışız veya işte Edirne peyniri ismini bir noktada koruyamamışız demek ki.
aslında burada biraz dostça davranmak lazım diye düşünürüm ben
Evet.
hep. Örneğin sadece Trakya peyniri bile diyebiliriz. Kırklareli'yle bu konuda benim peynirim daha iyi, seninki daha iyi söylemi de bana çok doğru gelmiyor. Bitki örtüsü açısından aynı meralar.
Şu manada onu ayırabiliriz. Şimdi benim Edirne Gagavuzları diye yazmış olduğum bir makale var. Aslında bu Gagavuzlar sadece bugünkü bildiğimiz sınırlarıyla Edirne'de değil zaten. Kırklareli'de, Tekirdağ'da o zamanki Osmanlı dönemi Edirne vilayetinin sınırları içerisinde hatta Dimetoko bugünkü Kum Çiftliği
Aynen.
Yunanistan'daki adıyla Orestia'da bile. Hani Edirne peyniri dediğimiz zaman sadece Edirne şehrin değil bölgeyi de kapsayan bir
Kapsadı.
isim olarak ben düşünerek söylüyorum. Yoksa sadece
Aynı
son olarak
görüşteyim
sadece
ben de.
Edirne
Evet.
noktasına demedim. Dediğiniz gibi Trakya peyniri de belki olabilir. Bir de son dönemde tavaciğer çok tanınır ve bilinir oldu. İnsanlar onu çok daha fazla ülke genelinde belki biliyorlar. Edirne deyince size bir sıralama yapın desem neleri sıralarsınız? Edirne'ye özgüdür ve daha çok tanıtılması gerekir. Hatta buradan şu soruya geçelim. Edirne mutfak kültürünün yaşaması, yaşatılması için neler yapılması gerekir? Bu bahsetmiş olduğum soruyla birlikte düşünebiliriz bunu. Neler Edirne'yi temsil ediyor ve turizm anlamında da, gastronomi anlamında da öne çıkarılması gereken nedir, ne olması gerekir? Böyle bir soruyla yavaş yavaş programımızın sonuna gelelim.
Ciğer şu anda gastronomik değeri olmakla beraber bir ticari motor.
Allah rahmet eylesin. Çok erken aramızdan ayrılan Bahri
Ayrılmasın.
Dinar'ın çok büyük emekleri var. Hem Edirne'nin tanıtımına da katkı yapma noktasında. Ciğerle ilgili olan konuyu da farklı bir boyuta taşıma noktasında. Allah rahmet eylesin. Çok üzüldüğümüz bir kaybımızdı. Onu da
Kesinlikle,
burada yad etmiş
kesinlikle.
olayım ciğer deyince.
Işıklarda olsun. Bir sakatat kültürüdür ciğer. Ama onun arkasında daha zengin olan bir Trakya'da ve Edirne'de koyun ve kuzu eti varlığı var. Geçmişten itibaren hala ev mutfaklarında kullanılan baharla birlikte kuzu eti geleneği var. Yani ciğer sarma var. Elbasan dediğimiz terbiyeli kuzu eti var. Taze soğanlı kuzu etlerimiz var. Kaldı ki ayrıca saraydan ve konaklardan gelen meyveli kuzu etlerimiz var. Zirva gibi, etli ayva kalyesi gibi yemeklerimiz var. Bunları özgün bir şekilde tanıtmak için yani butik işletmelere ihtiyaç var olduğunu şey yapıyorum. Özgün lezzetinden ödün vermeyecek. Az sayıda kişiyi belki ağırlayacak ama orada varlığını sürdürecek butik işletmelere ihtiyaç var.
Tabii Edirne'de. Çünkü insanlar o lezzeti nerede olursa buluyorlar gerçekten.
Buluyorlar tabii ki. Evet.
Edirne'ye has yemek nerede var denince insanların kesinlikle bulacağına eminim. Çünkü ben gittiğim zaman ya buraya has olan yemek nedir? Buranın kesinlikle müziği nedir? Onu dedi, nerede dinleyebilirim? Onu gibi, değil mi? Onları insanlar arıyor.
Onun için ciğercilere de aslında hani nasıl halk ve gelenler destekliyorsa, bizler de destekliyorsak, onların da arkada gizli kalan mutfağa bir desteklerinin olması gerekir diye düşünüyorum. Şöyle ki o menülerinde bir tane bir Edirne tatlısı bulunmalı. Bir Edirne içeceği bulunmalı. Örneğin bir hardalye bulunmalı. Ya bir helva bulunmalı. Ya bir samsa dönemine göre bir bademli Edirne baklavası bulunmalı. Aynı şekilde badem ezmeci işletmelerinde de bademli baklava bulunmalı.
Bunlar Edirne'ye has, önemli.
Bunlar Edirne'ye has görevleri çünkü buradan gelir elde ediyorlar. Ciğercilere özellikle seslenmek istiyorum. Edirne'ye ait bir, o mutfağa ait de bir lezzeti ciğerin yanında bulundurmaları gerekir.
Evet, çok teşekkür ederiz. Keyifli bir sohbet gerçekleştirmiş olduk. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da alalım sizden ve programımızı kapatalım.
Lokantalar hakkında biraz açıklama yapmak istiyorum. Edirne lokantalarını yazmamın sebebi, eskileri yazmamın sebebi, Tanzimat'tan itibaren başlayan modernleşme hareketi içerisinde Müslüman halkın da sosyalleşmesi ve dışarıda yemek yeme modernleşme sürecini Edirne'de göstermekti. 19. yüzyılın başlarından itibaren, belki 18. yüzyılın sonlarından itibaren Edirne'de Tunca boyunda özellikle azınlıkların, Musevi, Bulgar ve Rum ve bazı Müslüman ailelerin gerek sebze bahçeleri, gerekse salaş denen küçük meyhanemsi yiyecek yerleri var. Böyle başlıyor Edirne'de dışarıda yemek yeme kültürü, adabı, kültürü. Daha sonra küçük aşevleri, çorbacılar, esnaf lokantalarıyla gelişiyor. Ve bu esnaf lokantalarının işletenlerin çoğunun gözlediğim, yazdığım kadarıyla Selanik kökenli göçmen aile, mübadiller. Ve yaptıkları yemeklerle de benim köy, kent çalışmalarımda tespit ettiğim çakışıyor.
Örtüşüyor
ve doğruluğunu ortaya çıkartıyoruz.
Evet. Tekrar çok teşekkür ederiz
katıldığınız
için.
Ben teşekkür ederim. Faydalı olabildiysem ne mutlu.
Buradaki amacımız bir taraftan sizler gibi kıymetli çalışmalar yapan Edirne'lileri, Edirne'nin kültürüne, kültürel mirasına hizmet edenleri hem insanlara tanıtmak hem de birlikte yüzyıllar sonraya ulaşmasını umduğumuz bir kaydı buraya düşmek. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyiciler, Evrim Kaşıkçı ile Edirne'den programında bugünkü konuğumuz Edirne mutfak kültürü konusunda çok kıymetli araştırmaları olan Müşerref Gizerler hanımefendiydi. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Yeni bir programda görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum.